Ayrım 78. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Tahak Yol Sefa Kaplan, sayfa 663. Ali Cenani Bey, devamlı. Efendiler, Düyun-u Umumiye İdaresi'nin yalnız alacaklılarla aramızda bir anlaşma ile, Muharrem kararnamesi ile vücut bulmuş, bir idare şeklinde mevcut gördüğümüz zaman bu idare daima memleketin zararına hareket etmiş, daima bizim teftiş ve kontrol hakkımızın dışında kalmış, 1324 senesinden itibaren elimizde bulunan bütçelerde Düyun-u Umumiye ait gelir ve gider aynen gösterildiği halde bizim inceleme ve kontrolümüzden katiyen geçmemiştir. Bunu milletler arası bir şekle koyarsak, daha sonra Düyun-u Umumiye üzerinde bizim tetkik ve müdahalemiz imkanı kalabilecek mi? Hiç şüphe yok, daima siyasi münakaşalara sebebiyet verecektir. Bu bakımdan bendeniz Düyun-u Umumiye'nin mevcudiyetini teyit edecek bir maddenin anlaşmada zikredilmesine tamamıyla muhalifim ve bunu zararlı görüyorum. Hasan Fehmi Bey, Maliye Vekili Gümüşhane. Ali Cenani Bey, 56. maddeden bahsediyorsunuz değil mi? Ali Cenani Bey devamlı. Evet. Hasan Fehmi Bey, Maliye Vekili Gümüşhane. Atlanmıştır o efendim, biz atladık. İbrahim Bey, Mardin. Sebat edecek misiniz? Hasan Fehmi Bey, Maliye Vekili Gümüşhane. İşte bir esastır. Ali Cenani Bey, devamlı. Maliye meseleleri arasında yine mühim olan bir meseleyi incelemek istiyorum. Nakdi evrakın bizden ayrılan memleketlerde diğer borçlar gibi taksimi esasını delegasyonunuz, tabii evvelce burada yapılmış olan Mali Hazırlık Komisyonu'nda hazırlanan şekil dolayısıyla müdafaa etmişlerdir. Fakat nakdi evrakın taksimi meselesi bu anlaşmanın dışında bırakılmış. Bendeniz bu meselede bizim haklı olduğumuz kanaatindeyim. Nakdi evrakın taksimi bizden evvel Fransa, İngiltere ve müttefik hükümetleriyle imzalanmış olan bir anlaşmada kabul edilmiş bir esastır. Yani Saint-Germain Anlaşması'nda Avusturya hükümetinden ayrılan yerlerde Avusturya borçları taksim edilmiştir. Bizim vaziyetimizle Avusturya hükümetinin vaziyeti aynı şekildedir. Avusturya İmparatorluğu dağılmış ve dört hükümet teşekkül etmiştir. Avusturya hükümetinin bütün borç ve mülkü bu varis olan hükümetler arasında taksim edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu dağılmış ve bundan beş hükümet doğmuştur. Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, Türkiye. Bu beş devlet Osmanlı İmparatorluğundan intikal etmiş olan borç ve mülkü tamamıyla taksim etmek zaruretindedir. Çünkü bir misali vardır ve aynı müttefikler bizimle harbe girmiş olan Avusturya hükümeti için aynen kabul etmiştir. Bize karşı kabul etmemekte hiçbir sebep yoktur. Bir sebep gösteriyorlar ve diyorlar ki, Avusturya hükümetine nakdi evrakı taksim ettiğimiz zaman henüz nakdi evrak Avusturya'dan ayrılmış olan hükümet tebaasının elindeydi. Mütarekenin imzasında derhal Saint-Germain Anlaşması'nı imzaladık ve dedik ki, elinde bulunan nakdi evrak o hükümetler tarafından damgalanacak ve o hükümetin malı olacaktır. Sizden alınan yerlerde ise nakdi evrak bu kadar diyorlar. Efendiler, bizim başımıza getirdikleri Avusturya hükümetinin kabul ettiği esas değildir ki. Bugün Mondros Anlaşması imzalanalı 4 sene oluyor. Halbuki biz hala harp halindeyiz. Bu zaman zarfında bizim memleketimize nakdi evrak ithal edildi, yerine altın çekildi. Bu bakımdan o esasın bizde uygulanması mümkün değildir. Fakat madem ki hükümetlere nakdi evrakı taksim etmişler, bizim nakdi evrakı da aynı suretle bizim zararımıza olmak üzere borçların taksiminde kabul ettikleri gelir oranında taksim etsinler. Herhalde Halep'te, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de mevcut olan nakdi evrak ile mütarekede Ürdün, Filistin, Irak, Halep ve Suriye'de mevcut bulunan nakdi evrak vardı. Onların hisseleri ayrılamaz mı? Biz zarar ederiz. Fakat o zararı da kabul edelim. Borç taksimine esas olan gelir nispetinden nakdi evrak taksim etsinler. Çünkü önümüzde bizden başka olmuş ve bizim ile muharebeden sonra anlaşma imzalamamışlar ve onlarınkini kabul etmişler. Bizimkinin için kabul etmiyorlar. Bu nakdi evrak meselesi içinde bir noktaya temas etmek zaruretini görüyorum. 6 aylık nakdi evrakın mukabili altınlar Düyun-u Umumiye'nin idaresi zamanında Viyana ve Berlin'de mahfuz iken itilaf hükümetleri mütareke imzasında bu altınları oralardan almışlardır. Delegasyonun kabul ettiği bir şekil üzerine Fransa ve müttefiklerinin bizden istedikleri tazminat mukabilinde o altınlar bizden Düyun-u Umumiye'nin zamanından kaldırılıyor. Bunun yerine Düyun-u Umumiye'nin üstlendiği bütün taahhütleri Osmanlı hükümeti taahhüt eder diye bir fıkra konulmuştur. Bu fıkra şayet mevcut kalırsa biz tazminata karşı... Hasan Bey Trabzon, atlanmıştır. Ali Cenani Bey devamlı. Şayet kalacak olursa biz bir tazminata karşı elde edemediğimiz bir parayı mahsup ederken, sulhun imzasından sonra bizim kendi kendimize ödememiz zarureti hasıl olacaktır. Fakat delegasyon ve heyeti vekile mukabil teklifte bunu kaldırdıklarını beyan ediyorlar. Bunda herhalde ısrar etmek lazımdır. Eğer sulh anlaşması neticelendirilecek ise herhalde böyle bir kayıt bulunmamak lazım gelir. Mali mesele arasında yine söylenmesini gerekli gördüğüm bir mesele vardır. Bizden ayrılan yerlerde özel mülkleri devletin bedelsiz terki. Bendeniz delegasyon Lozan'a gitmezden evvel yine bu kürsüde arz etmiştim ve hatırımda kaldığına göre kıymeti 60 milyon lira olarak göstermiştim ve bugün de aynı kanaatteyim. Çünkü efendiler Suriye vilayetinde, Kudüs'te, Halep vilayetinde, Irak'ta, Basra'da, Hicaz'da birçok arazi vardır. Hatta bunun içinde kazalar vardır ki yalnız Halep'teki 535 parça köy ile Munpuh kasabası ile Irak'taki gaz madenleri imtiyazı ve daha birçok maden imtiyazları vardır. Fırat ve Dicle nehirlerinden Şattül Arap'ta işletilecek vapurların imtiyazı vardır. Bunlar devletler hukuku hükümlerine göre oraları işgal eden hükümetlerin bedelini vermesi icap eden özel mülklerdendir. Nitekim Versay Anlaşması'yla Almanlara karşı, Saint-Germain Anlaşması'yla da Avusturya hükümetine karşı aynı esaslar kabul edilmiştir. Fakat bunun mukabilini tamirat masrafı olarak da kabul etmişlerdir. Bizde tamirat karşılığı olmadığı için bedelini bizim hesabımıza geçirmek istiyorlar. Armstrong fabrikasındaki gemilerin bedeli olan 7 milyon lira ile 6 aylık nakdi evrakın karşılığı olan 5 milyon lirayı bu arz ettiğim 60 milyon liradan mahsup etsinler. Bu bakımdan tamirat meselesi bu suretle hallolunduktan sonra bizim nakdi evrak karşılığına özel mülklerin bedeline mahsuben o hükümetlerden almaklığımız gerekir. Sulh anlaşmasının ona ait olan fıkrasını, yani o maddeyi hükümet ve delegasyonun yeni mukabil teklifatında değiştirdiğini işittim. Fakat değişiklik şu şekildedir. Deniliyor ki hükümdar hazinesine ait olan emlak bedelleri ödenecek, devlete ait emlak bedellerinden vazgeçilecektir. Efendiler, arz ettiğim bu özel mülkler hükümdar hazinesinden devrolunmuştur. 1324 senesinde Abdülhamit Han'ın borçlarına karşı bunları hükümete devretti. Hükümet buna mukabil bütçesine senelik bir meblağ koyarak seneden seneye ödenmesini sağladı. Bunların kayıtları gerek Halep vilayetinde ve gerek Kudüs, Irak, Filistin, Basra vilayetlerinde hükümet namına düzenlenmiştir. Bugün de o kayıtlar orada saklıdır. Bugün onlara hükümdar hazinesi emlakidir demekle hiçbir istifade olmaz. Buna mukabil bir mütalaa var. Deniliyor ki daha sonra bir kararname neşrolunmuş, padişah hazinesinden hükümet üzerine geçen emlakin tekrar padişah hazinesine devri o kararname ile onaylanmış. Ferit Paşa zamanının kararnamesi sesleri. Fakat efendiler, bu kararnamedir, genel hüküm değildir. Oradaki kayıtlar düzeltilmemiş ve orada bugün de mahfuz ve mevcuttur. Dolayısıyla bu mütalaa ile hiçbir şey elde edemeyiz. Padişah hazinesine ve devlete ait özel mülklerin bedelleri ait olduğu hükümetler tarafından ödenecektir diye ısrar ederek maddenin o şekilde düzeltilmesini teklif etmeliyiz. Yoksa padişah hazinesine ait bugün orada hiçbir şey kalmamıştır. Hepsi de devlet hazinesine geçmiştir. Bu bakımdan o maddede hiçbir fayda yoktur. Mali kısımları bu suretle özetle arz ettikten sonra iktisadi kısmına geçiyorum. Feyyaz Bey Yozgat. Reis Bey Efendi, Ali Cenani Bey Sulh Hazırlık Komisyonu'nda iktisadi maddeler hakkında beyanatta bulundular ve raporunu da kendileri hazırlamıştı. Şimdi kendisine bir sual soracağım. Sizin hazırlık komisyonunda hazırladığınız şekille arasında ne gibi bir fark vardır? Lütfen bu tarafı izah eder misiniz? Bahri Bey Yozgat. Ona hiç bakmamıştır yani. Hasan Bey Trabzon. Sulh Hazırlık Komisyonu'nun reisi ben idim. Raporunu beraber hazırladık. O rapor benim elimdedir. Ona hiç bakmamışlar diye söyleyene cevap veriyorum. Onun reisi benim. O raporu beraber hazırladık. İcab ederse okurum. Ali Cenani Bey devamlı. Sulh Hazırlık Komisyonu'nda yalnız maliye meselesi değil. Sevr Anlaşması'nda maliye ve iktisadiyeye ait bütün kısımları gözden geçirdik. Çünkü biliyorum ki bizi bir konferansa davet etmekle beraber yine önümüze aynı Sevr Anlaşması'nı başka bir isim ile getirecekler ve onları bizden isteyeceklerdir. Bu bakımdan Hasan Bey Efendi de dahil olduğu halde 3 ay çalıştık ve Sevr Anlaşması'nda bize teklif edilen bütün müdafaaları hazırladık. Demin arz etmiştim, biz burada borçların taksiminde karma usul kabul ettik. Fakat delegasyonumuz orada gördüğü mukavemet karşısında basit usulü kabul etmiştir. Aramızdaki fark budur. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Mühimdir. Ali Cenani Bey, devamla. Borçların taksiminde senelik taksitler usulü bizim hiç hatırımıza gelmedi. Tabii sermaye üzerine taksim etmeyi kabul ettirmişler. Bizim için başarıdır. Biz harbi umumi senelerindeki bütün borçların taksime dahil olmasını, yani 1918 senesinin Ekim 1'ine kadar devletçe imzalanmış olan, bütün borçların bizden ayrılmış olan devletlere taksim edilmesini ve harp borçlarının buna dahil olmasını kabul etmiştik. Onda mukavemet görmüşler. Harp borçlarını bundan çıkarmak mecburiyeti hasıl olmuş. Fakat bizim bakış açımız şu idi. Demin de arz ettim. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun bir varisi yoktur. Türkiye Osmanlı hükümetinin varisi değildir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan doğan 6, Yemen'i de dahil ederseniz 7 hükümettir. Bunun malları, borçları taksim olunmalıdır. Avrupa hükümetleri bizi hala Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi telakki ediyorlar. Her şeyleri ona göre yapmak istiyorlar. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Varisiyiz ama başkaları da var. Ali Cenani Bey, devamlı. Emin olunuz ki efendiler, şimdiye kadar ne kadar anlaşma imzalamışsak hepsinde de bizden ayrılanlar daima başka muamele görmüştür. Beynelmiler usule tabi olmuştur. Biz daima imparatorluk enkazının bıraktığı şaibeye varis olmuşuzdur. Mesela kapitülasyonlar meselesi. Bizden ayrılan Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan tamamıyla bundan kurtulmuşlardır. Biz hala kapitülasyonların altında inliyoruz ve bugün hala def edemiyoruz. Şu anlaşmadaki iktisadi meselesi denilen mesele tamamen kapitülasyonlar meselesidir. İktisadi mesele eğer bu anlaşmada zikrolunan şekilde hallolunmak gerekirse bizim için hayat hakkı, istiklal hakkı yoktur. İktisadi meselenin 6 ay sonra aramızda halledilmek üzere işin içinden çıkarılması esasını bendeniz çok uygun buluyorum. Çünkü bu meseleler bize kabul ettirilmek istenilen meselelerdir. Bu bakımdan bunlar anlaşmadan hariç kalırsa biz daima ona muvafakat etmeyeceğiz, onu kabul etmeyeceğiz. Bunların tehirinde bize fayda vardır, zarar yoktur. Bugün halledilmesinden ertelenmesini bendeniz daha uygun buluyorum. İnşallah biz gittikçe intizam ve kuvvet kazanacağız. Muallakta kalan meseleleri onlar bizi hallettirmeye zorlayacaklar, biz kabul etmeyeceğiz. Ellerinde bir yaptırım gücü yoktur. Yalnız bizim kabul edip tatbik ettiğimiz zaman bir kıymet kazanır. İktisadi mesele içinde bir madde vardır. Mütarekeden sonra imzalanmış olan mukavereler, verilmiş olan imtiyazların tarafımızdan tasdiki meselesi vardır. Bendeniz Hasan Bey Efendi'nin geçen gün izahatını burada dikkatle dinledim. Bu meselede zannederim bir telefon imtiyazı ile 3-4 mukavereden bahis buyurdular. Bu mukavereler malum olanlarıdır ki, bendeniz belki bundan daha başkaları vardır zannediyorum. Telefon şirketiyle elektrik tramvay şirketiyle imzalanmış olan mukavelelerin zararı bendenizce pek hafiftir. Fakat içinde zararlı gördüğüm reji ile yapılmış olan bir mukaveledir ki bu mukavele ile rejinin bize avans olarak verdiği parayı altın fiyatıyla hesap ederek rejiye karşı vereceği senelik takside mahsup muamelesi kabul etmiştir. Feyyaz Ali Bey, Yozgat. Şu halde bize 10 para vermeyecek. Ali Cenani Bey, devamla. Bu paranın kesinlik kazanması. Yalnız rejinin bize vereceği 3-4 milyon liranın kaybı ile kalmaz. Rejiye vereceğiniz borçları altın olarak kabul ederseniz, diğerlerine karşı da aynı esası kabul etmek için sizi zorlamaya bir vesile vardır. Sonra bu mukaveleler ve imtiyazların içinde neşredilmemiş olan kararnameler de vardır. Düyun-u Umumiye ile imzalanmış olan bir mukavele vardır ki, o da bir kararnameye dayanmaktadır. Düyun-u Umumiye taksitlerinin ileride altın olarak ödenmek üzere şimdilik geçici nakdi evrak ödenmesi ve nakdi evrak için borç sahiplerine bir gün evvel haber verilmesi aynı mukavelelerin hükümlerindendir. Eski Maliye Nazırı Abdullah Bey bu konuda yapmış olduğu kararnameyi neşretmemiştir. İradesini almış, cebine koymuş, neşrolunmadığı halde tatbik etmiştir. O kararnamede kabul edildiği için Düyun-u Umumiye taksitlerinin altın mı, frank mı verilsin diye müzakeresine, münakaşasına yer bırakmayan bir vesika oldu. Bu bakımdan bu şartları taşıyan maddenin de mukabil projede tamamıyla reddolunması, katiyen kabul edilmemesi lazımdır. 1914 senesi Ekim'ine kadar olan anlaşma ve mukavelelerin, imtiyazların tasdiki hakkında olan madde münhasıran Perya Bankası'nın 1914'te Cavit Bey ile imzalamış olduğu 35 milyon liralık bir mukavele vardır. Bu mukavele özel maddeler konulmuş bir mukaveledir. Zaten biz diğer mukavele hükümlerini kendi rızamızla makbul ve muteber addediyoruz. Böyle bir kayıt koymaya ihtiyaç yoktur. Özetle 1914 borç mukabelenamesine bağlı olan imtiyazlara ait mukabelenin teyit edilmiş bir maddesidir. Efendiler, bu mukaveleler içinde bütün şark vilayetlerinde inşa edilecek demir yolları imtiyazları da vardır. 1914 borç mukabelenamesine bağlı olan imtiyaz mukabelenamesinde Samsun ve limanlarının inşaat imtiyazı vardır. Ergani madeninin işletme imtiyazı vardır. Bunlar bir takım imtiyaza tabidir. Yani bugün yüce heyetinize bir kimse gelmiş, şark vilayetlerinin demir yollarını yapalım diyor. Hepimiz bunu kabul edelim, etmeyelim diye münakaşa kabul etmezsek, daha başkası gelir, güzel şartlarla müracaat eder ve onunla müzakerelere girişilir ve onlar demir yollarını yapar. Halbuki bir mukavele tasdik olunduğu halde, şark vilayetlerinde bulunan demir yolu imtiyazı tamamıyla onların eline geçmiştir. İsterse yapar, istemezse yapmaz. Başka kimseye yaptıramazsınız. Bu maddenin kabulü imkanı yoktur. Nafa vekili nerede sesleri? Yine bu iktisadi mesele içerisinde ecnebi sermayesi fazla olan Osmanlı şirketlerinin ecnebi mahiyeti. Gürültüden hiçbir şey işitilmiyor sesleri. Memleketimizin içinde anonim şirketi olarak teşekkül etmiş birçok ecnebi şirketleri vardır. Sadakat imtiyazı almışlar, bayındırlık imtiyazını almışlardır ve ticaret için teşekkül etmiş şirketler de buraya dahildir. Bunlar tamamıyla Osmanlı kanunlarına tabidir. Vaziyetlerinde her türlü mevcut hüküm geçerlidir. Bu şirketlerin sermayedarlarının büyük kısmı ecnebi olduğu halde Türk tabiyetinden çıkartmak istiyorlar. Bu madde de bizim için katiyen kabul edilemez bir maddedir. İktisadi mesele arasında Anadolu demir yollarının bizim tarafımızdan işletilmesi, müttefik hükümetlerin tebaasından teşekkül edecek bir şirkete verilmesi, mevcut demir yolları bugün zaten Osmanlı anonim şirketleri elindedir. Birisinin sermayesi Alman, diğer birinin Fransa ve birisinin de İngiliz olmak üzere 3 Osmanlı şirketi elindedir. Bunların demir yolları esasını hükümet alsın. Biz hükümete borçlanalım. Hükümet bunu kendilerine mal etsin. Fakat aldıktan sonra bunu hamur haline koysun. Bütün demir yollarını bizim tebaamızdan teşekkül edecek bir şirkete icra etsin. Veyahut işletmek üzere belirli bir müddet ile imtiyazlar versin deniyor. Efendiler, bu meselede bir defa hükümet kendi tabiyeti altında teşekkül etmiş olan şirketlerin hukukunu iptal etmeyi harice karşı taahhüt etmiş oluyor. Henüz şirketlerin ellerinde bulunan mukavelenin satın alınması için bir müddet vardır. 30 sene konulmuştur. İmtiyaz şirketinin başlangıçtan itibaren 30 sene sonra hükümet satın alma hakkını koymuştur. Ondan evvel satın alamaz. Hükümet bunu o şirketlere karşı taahhüt etmiştir. Onların tabii poliçe sahiplerine karşı taahhüt etmiştir. Bize her hususta sözleşme ve mukavelelere sadık kalmamızı teklif eden bu devletler, kendi menfaatlerine temas eden bir noktada bizim o şirketlere ve o şirketin poliçe sahiplerine karşı taahhütlerimizi bozdurmak istiyorlar. Bir kere bu hukuken doğru değildir. Sonra bunları satın almak için vereceğimiz paranın bugüne kadarki faiz miktarı herhalde evvelce bizim karşıladığımız teminata oranla kat kat fazla olacaktır. Bugün eskisi gibi %3,5 hatta 5-6 faizle para almak imkanı yoktur. Bugün bunları bize satın almak üzere teklif eden adamlar yarın bize para verdikleri zaman bizden %8-10 faiz isteyeceklerdir. Sonra efendiler, o şirketlerle aramızda olan bir takım şartlar vardır. Yeni bir imtiyaz verdiğimiz zaman o şartları tamamıyla değiştirmek isteyeceklerdir. Tarifeler meselesi bugün ihtimal ki biz tarifeler hususunda anlaşmayı düşünüyoruz. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'a sahip. Fakat mukabilinde bir şey alırız. Ali Cenani Bey devamlı. Bugünkü kömür fiyatıyla, malzeme fiyatıyla, o şirketlerin esas mukavele ile üzerinde alacağı meblağın işletmeye kâfi gelmeyeceğini hepimiz biliriz. Fakat bunu o şirketlerle bir masa başına oturup kendi başımıza hallederiz ve tabii kendi menfaatimizi de temin etmek üzere bazı müsaadelerde bulunabiliriz. Fakat o imtiyaz ve mukavele geri alınıp da İngiliz, Fransız ve İtalyan tebaasından teşekkül eden bir şirkete bu imtiyazı verdiğimiz zaman tabiatıyla o eski şartları kabul etmeyeceklerdir ve yeni şartlar talep edeceklerdir. Biz de onu kabul etmeye mecbur olacağız. Bu bakımdan bu kısım da katiyen kabul edilecek bir şey değildir. Şimdi efendiler, gümrük meselesine temas etmek istiyorum. Bundan 7 sene evveline gelinceye kadar memleketimizde de tatbik edilen kıymeti eşya üzerinden gümrük alma usulünü kaldırmıştık. Onun yerine bir tarife usulü konulmuştu. Bu tarife birçok araştırmadan sonra meydana geldi ve tatbikata başladı. Şimdi karşımızda bulunan hükümetler tarife usulünü tamamıyla meydandan kaldırmaya imkan bulamadıkları için bize tarifeyi tatbikle tamamıyla serbestliği vermek üzere bize bir tatbik devresi kabul ettirmek istiyorlar. Yani 5 seneye kadar mevcut tarifenin filan falan esaslarında 3 misli, 5 misli, 8 misli diye bir takım kayıtlar koyarak bizi bir kayıt altına almak istiyorlar. Ve bu mukaveleyi meydana getirdikten sonra bu mukavele hükümleri geçerli olsun diyorlar. Bendeniz gümrük tarifesinde böyle bir kaydın kabulünü istiklalimize tamamen aykırı görürüm. Efendiler, bu tarife usulünü muhtelif devletler muhtelif zamanlarda kabul etmişlerdir. Bize karşı söz vermişlerdir. Mali kapitülasyonların kaldırılması için meşrutiyetin ilk senesinden itibaren uğraştık. Muhtelif zamanlarda muhtelif hükümetlerle anlaşma imzaladık. O anlaşmalarla mali kapitülasyonlar kalkacaktır. Fakat bütün devletlerin kabulü şartıyla diye bir takım hükümler konmuştur. Yani bütün Avrupa'nın fikrine girmiştir ki, Türk hükümeti mali kapitülasyonları kabul etmiyor. Mali kapitülasyonların en mühim kısmı gümrük meselesidir. Ve yine Avrupa hükümetlerinin onayları üzerine gümrük tarifesi meydana getirmek üzere İngiltere'den bir müşavir, bir uzman getirip de Crawford namıyla bir İngiliz müşaviri vergi idaresine alındı. Ve elde mevcut bulunan tarifeyi bu zat yapmıştır ve uyutmuştur. Ve ne yazık ki bugün Fransızlarla bizim elimizde mevcut olan gümrük tarifesi için mali meseleden en çok aleyhimize çalışan Fransızlar, diğer meselelerde dahi İngilizlerin ayartmasına kapılarak kendi aleyhlerinde çalışmışlar ise, yine gümrük meselesinde de aynı ile kendi menfaatlerinin aleyhine çalışmışlardır. Çünkü efendiler, Fransa'dan gelmekte olan emtia için kullanılan oranlar gayet hafiftir. İpekli kumaşların vesairenin gümrük resmi gayet ağır konmuştur. Bir taraftan o emtia teklif ettikleri şekilde Fransa'dan gelecek olan eşyanın da kıymeti biraz hafiflerse, İngiltere'den gelmekte olan emtianın bilhassa kumaşların vereceği oran gayet hafiftir. Biz bu tarife ile daha 5 sene yürümek istemeyiz. Çünkü daima aleyhimizedir. Ne iç sanayimizi muhafaza edebiliriz, ne de gümrük vergisini diğer emtiaya oranla makul bir surette ıslah edebiliriz. Bugün Manchester'dan gelmekte olan iplik kumaşların kıymeti üzerinden hesap edersek, aldığımız vergi %2,5-3'te 10 para eksiye gelmektedir. Halbuki tarife usulünü kabul etmezden evvel biz ondan %11 vergi alıyorduk ve ipekli kumaşların vergisinde bizim dahili menfaatimiz vardır. Bunların vergisini arttırmak bizim dahili sanayimiz için pek ehemmiyetlidir. Çünkü memleketimizde pamuk yetiştirmek ve pamuğu işleyerek kumaş yapmak imkanı vardır. Bunların yaptığı ipekli kumaşlara ne ihtiyacımız vardır ve ne de onu aynı burada çıkarmaya kabiliyetimiz vardır. Bu bakımdan tarifeyi böyle 5 sene müddetle eski şekilde onların koyduğu kayıt ve şart dahilinde idame ettirmek memleketin menfaatine aykırıdır. Dolayısıyla bu maddeyi de bendeniz gayet zararlı görüyorum. Onun için bendeniz diyorum ki, iktisadi meseleler ileriye ertelendiği gibi bu gümrük meselesi de askıya alınan meseleler arasına girsin ve biz de orta yerde serbest olalım. İktisadi meselelerin neticelenmesi zarureti hasıl olursa, herhalde burada konuşulmuş olan hükümlerin kabul edilmemesini fevkalade önemle dikkatinize arz ediyorum. Reis, 10 dakika teneffüs için oturumu tatil ediyorum. 78. ayrımın sonu. Sayfa 670.